Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den İbranilere mektup 11. bölüm 31-34 ayetlerine bakacağız bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Hatırlarsanız daha önceki yayınlarımızda 11. bölüme iman kahramanlarının kataloğu adını vermiştik. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız diyor yazar, bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. İman sayesinde bunları anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. İman sayesinde Sara'nın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu. Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. İman sayesinde İshak gelecek olaylarla ilgili olarak Yakup'la Esav'ı kutsadı. Yakup ölürken iman sayesinde Yusuf'un iki oğlunu da kutsadı. Değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı. Yusuf ölürken iman sayesinde İsrail oğullarının Mısır'dan çıkacağını anımsattı ve kemiklerine ilişkin buyruk verdi. Musa doğduğunda annesiyle babası onu imanla 3 ay gizlediler. Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. İlk doğanları öldüren melek İsraililere dokunmasın diye Musa imanla fısıh kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara sürülmesini sağladı. İman sayesinde İsrailliler karadan geçer gibi Kızıldeniz'den geçtiler. İsrailliler 7 gün boyunca Erihe surları çevresinde dolandılar. Sonunda imanları sayesinde surlar yıkıldı. Fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi. Daha ne diyeyim? Gidyon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam zaman yetmeyecek. Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular. Aslanların ağzını kapadılar. Kızgın ateşi söndürdüler. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte güç buldular, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar. Görüyoruz, İbraniler 11. bölüm iman kahramanlarının kataloğunu bizlere veriyor. Şimdi 31. ayette Fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi diyor. Rahav'ın öyküsünü İmanın harikası olarak adlandırmak istiyorum. Rahav'ın öyküsü Erihe surlarının öyküsüyle bağlantılıdır. Şehrin içerisinde yaşıyordu ve şehrin içinde yaşayan insanların 7 gün sonra ne olacağını merak ettiklerinden eminim. Fahişe Rahav imanı sayesinde diyor, imansızlarla birlikte öldürülmedi. Uzun yıllar önce dini bulmaya ummayacağınız yerlerde din adlı bir kitap yayınlanmıştı. Rahav'ın o kitaba dahil edilip edilmediğini bilmiyorum. O kitabı okumadım ama bence kesinlikle dahil edilmeliydi. Eriha'da imanı arayabileceğiniz son yer oydu. Çok kötü ve putperest bir şehirde yaşıyordu ve orada dünyanın en eski mesleğini icra ediyordu. O mesleği icra edenler genellikle günahkar sayılırlardı. Tabii ki son zamanlarda yeni ahlak ortaya çıkana dek. Bu kadın bir günahkardı ama Buna karşın burada bize fahişe Rahav imanı sayesinde imansızlarla birlikte öldürülmedi deniyor. Kentin belediye başkanı ve yüksek konumlarda olan diğer insanların kendilerini kurtulabilmek için yeterince iyi insanlar olarak gördüklerinden eminim. Ama kurtulmadılar. Bu nedenden ötürü, inanmadıklarından ötürü şehirde yok oldular. Tanrı'nın Eriha şehrini ele alış biçiminin çok cömertçe olduğunu göreceğiz. Eriha şehri halkını yok ettiği için Tanrı'da çok hata bulan bir eleştirmen tanıyorum. Okuldayken Eriha kentindeki insanların başına gelenler için sahte gözyaşları döken bir profesörüm vardı. Bu adam hakkında beni her zaman rahatsız eden şey, öğrencileri dahil diğer insanlara çok az ilgi gösterirdi. Ama Eriha şehri halkına gelince büyük bir tantana yapardı. Rahav adlı bu kadına yakından bakmak istiyorum. Çünkü kadın imanını çok kesin bir şekilde dışa vurmuştu. İsrail halkı Kızıldeniz'i geçtiklerinde Eriha bu haberi almıştı. Ve Eriha halkı cesaretlerini yitirmişlerdi. Ama sel mevsiminde o kadar kalabalık bir insan kitlesinin Ürdün nehrini geçebileceklerini hayal bile etmemişlerdi. Üzerinden geçebilecekleri bir köprü yoktu ve o sırada nehir köpürüyordu. Nasıl halk oradan geçebilirdi? Eriha halkı bir savunma planı yapmak için bol bol zamanları olduğunu ve sel mevsimi bitene kadar endişe etmeleri gerekmediğini düşünüyorlardı. Sonra Yeşu Eriha kentine casuslar gönderdi ve bu casuslar Rahav'la karşılaştılar. Sanırım Rahav onlara iş teklifinde bulundu ama kabul edip etmediklerini bilmiyorum. Bir görevde olduklarını, korunmaları gerektiğini ve Tanrı'nın Eriha şehrini ellerine vereceğini kesinlikle açıkladıklarını biliyorum. Ona hiç olmazsa bu kadar bilgi verdiler. Kadın onları alıp evinin çatısına sakladı. Öyle gözüküyor ki bunu yapmak için kendi hayatını tehlikeye atmıştı. Bu adamlardan bir tek iyilik istedi. Bu şehri aldığınızda beni ve ailemi hatırlamanızı istiyorum. Bizleri kurtarmanızı istiyorum dedi. Onlar da bunu yapmayı vaat ettiler. Evinin hangisi olduğunu belirtmek için penceresine kırmızı bir eşarp bağlamasını söylediler. Ve Yeşu kenti aldığında onu ve ailesini kurtarmaya büyük özen gösterdi. Rahav'ın tanıklığı, değerli dinleyicilerimiz, Yeşu kitabındadır. Rabbin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum dedi. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu, Ürdün ırmağının ötesindeki iki Amor kralına Sihon ve Oga neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk. Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde egemen olan Tanrı'dır. Bunu Yeşu 2. bölümde okuyoruz. Bu sözler bu kadından gelen tuhaf sözlerdir ama Tanrı'nın Eriha şehrini gelişigüzel yok etmediğine dair büyük bir vahiy oluştururlar. 40 yıldır Eriha'ya Kızıldeniz'i geçen bir halk hakkında rivayetler geliyordu. Yani Rahab, biz bunu 40 yıl önce duymuştuk. Ben inandım. Diğerleri konuyla ilgili gerçeklere inandılar ama hiçbir zaman Tanrı'ya dönmediler, Tanrı'ya inanmadılar. Diri Tanrı'ya hiçbir zaman güvenmediler diyordu. Daha sonra Tanrı'nın İsrail'e nasıl yol gösterdiğini, Ürdün Nehri'nin karşı kıyısındaki Amorlulara karşı zafer kazandırdığını işittiler. Eriha'nın bu bilgiden yararlanması gerekirdi. Sonunda İsrail mucizesel bir şekilde Ürdün Nehri'ni geçti ve Eriha şehrinin kapısının önünde park etti. Tanrı ne yapıyordu? Şehre kendisine inanmaları, kendisine güvenmeleri, kendisine dönmeleri için bir fırsat veriyordu. Eğer Tanrı kendisine inanan bu fahişeyi kurtardıysa, Eriha'nın belediye başkanını ve şehirde kendisine bu kadının güvendiği gibi güvenen herkesi de kurtaracak olduğunun anlaşılması gerekir. Tanrı onları da kurtarırdı. Hepsini sadece bir tek temel üzerinde görüyordu. Hepsini günahkarlar olarak görüyordu. Hepsi günah işlediler ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldılar. Büyük bir olasılıkla Rahav'ın günahkarlığı belediye başkanınkinden daha açıktı. Belediye başkanının özel hayatı karıştırılırsa birçok kirli çamaşırın ortaya çıkacağı düşüncesindeyim ve eminim ki şehirdeki daha bir sürü başka insan için durum böyle olacaktı. Ama Tanrı'ya güvenmek için bir sürü fırsatları olmuştu. Tanrı'ya güvenip güvenmeyeceklerine karar vermek için 40 yılları vardı. Ve bu 40 yılı boşa harcadılar, Tanrı'ya güvenmediler. Eğer o üniversite profesörüm hala hayatta olsaydı, ona sormak istediğim bir soru vardır. Tanrı onlara kendisine güvenip güvenmeyeceklerine karar vermeleri için 40 yıl vermişti. Sadece bir tek kadın Tanrı'ya güvenmeye karar verdi ve Tanrı onu kurtardı. O kurtulduğu için Tanrı'ya güvenselerdi herkesin kurtulacağı açıktır. Eğer 40 yılın yeterince uzun bir süre olmadığını düşünüyorsanız Tanrı'nın onlara 41 ya da 42 yıl vermesinin daha doğru mu olacağını düşünüyorsunuz? Değerli dostum, eğer 40 yıl sonra Tanrı'ya inanmayacaklarsa Tanrı'ya hiçbir zaman inanmayacaklardır. Tanrı tahammüllüdür. Tanrı sabırlıdır. Kimsenin yok olmasını istemez. Ona güvenen bir fahişeyi bile kurtarır. Eriha halkı duydukları bilgilere inanmışlardı ama Tanrı'ya güvenmemişlerdi. Eğer güvenselerdi kurtulacaklardı. Bu kadın Tanrı'ya inandığına kanıt gösterdi çünkü casuslara siz bu şehri alacaksınız ve aldığınızda beni kurtarmanızı istiyorum demişti. Bir iman adımı atmıştı ve bu iman adımıyla hayatını tehlikeye atmıştı. İmanı harekete geçmeye başlamıştı. İman harekete geçer, bir kenarda oturmaz dostum. Bu yüzden Rahav adındaki bu kadın imanı sayesinde casusları dostça karşıladığı için imansızlarla birlikte öldürülmedi. İman haberi duymakla, duymak da Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Tanrı'nın sizin aracılığınızla neler yaptığını duyduk ve bunlara inanıyoruz dedi. Ona güveniyorum. Ona o kadar güveniyorum ki hayatımı bile tehlikeye atmaya hazırım. Sahip olduğu imanı kanıtladı. Rahav adlı bu kadında imanın harikalığını görüyoruz. Bu kayıp dünyada Tanrı'nın bir grup insanı bir başka grup insandan çok daha üstün görmediğini görüyoruz. Tanrı hepimizi günahkarlar olarak görür. Ve eğer birisi ona dönerse, değerli dostum, Tanrı onu kurtarır. Bu insanın günahı ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun, eğer Tanrı'ya dönerse Tanrı onu kurtarır. Bu çok harika bir şeydir. İbraniler 11 ayet 32'de şöyle diyor. Daha başka hangi örneklere değineyim? Gideon, Barak, Şimşon, Yafta, Davut, Samuel ve peygamberlerden söz etmeme vakit kalmayacak. Bu mektubun yazarı eski antlaşma tarihinin öyle bir noktasına gelmişti ki daha ne diyeyim dedi. Açtığı her sayfada iman kahramanları bulabilirdi. Eğer onlara bu adı vermek istiyorsanız. İmanın birçok erkek ve kadının hayatında nasıl işlediğini gösterebilirdi. Bu yüzden bize bir liste verir ve onları ayrıntılı olarak ele alamadığını ama hepsinin bu harika bölüme dahil edilmeleri gerektiğini açıkça bildirir. Sözünü ettiği bu insanların hayatlarında imanın savaşını görüyoruz. Hiçbirinden ayrıntılı bir şekilde söz edilmemiştir. Ama hepsinin ortak bir yönü vardır. Burada söz edilen herkes bir yöneticiydi. Gideon, Barak, Şimşon, Yefta, Samuel hakimdiler. Davut kraldı. Hepsi yöneticiydi ve hepsi Tanrı için bir savaşın içindeydiler. Her biri savaşlarını imanla kazanmışlardı. Bu adamların her birini ayrıntılı olarak ele alamayacağım ama Gideon'a dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer imanı zayıf birisi varsa o da kesinlikle Gideon'du. Hatta Gideon çok zayıf bir adamdı. Birçok insan kiliselerinde küçük bir Gideon ordusu olduğunu söylerler. Söylemek istedikleri topluluk üyelerinin sayısının çok olmadığıdır. Ama Gideon'un ordusu denince önemli olan sayılarının azlığı değil, bu adamların imanıdır. Gideon aslında çok az imanı olan bir adamdı. Gideon, Midyanlıların İsrail diyarını aldığı sırada bir hakimdi. İbraniler hasatlarını bile toplayamıyorlardı. Midyanlılar her şeyi ellerinden alıyordu. Gideon adlı bu genç adam buğdayı üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Gideon'un orada olmaması gerekiyordu. Tahıllar genellikle rüzgarın sap ve samanları uçurabileceği tepeye çıkarılıyordu. Orada rüzgar öğleden sonraları eser. Ama Gideon korkaktı. Tahılı üzüm sıkma çukuruna, kendisini kimsenin göremeyeceği vadiye götürmüştü. Ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu tahmin edin. Gideon'u orada tahıllarla uğraşırken görür gibi oluyorum. Sap ve samanları uçuracak rüzgar olmadığında ne olur dersiniz? Samanlar yakanızdan içeri girerler. Buğdayla samanı ayırmaya çalışırken samanların yakanızdan içeri girmesi kadar rahatsız ve moral bozucu bir şey düşünemiyorum. Gideon buydu ve o sırada Rabbin meleği ona görünerek "Ey cesur ve yiğit adam, Rab seninledir" dedi. Aslında bu Gideon'a doğru bir hitap şekli değildi ve meleğin kendisine hitap ettiğini anlamadı. Bence etrafına bakınıp "Bana mı dediniz?" dedi. Gideon korkakların en büyüğüydü ve bunu itiraf etmekten çekinmemişti. "Ben en zayıf boydan geliyorum. Ailem boyumuzun en önemsiz ailesidir ve ben de ailemin en önemsiz bir ferdiyim. Plajdaki en küçük taşı seçtin. Ben bir hiçim" dedi. Ve Tanrı ona "Ben de bu nedenden ötürü bir hiç olduğun için seni seçtim. Bana inanmanı istiyorum" dedi. Tanrı'nın bu adamın imanını sadece 300 adamla Midyanlılara karşı bir zafer kazanabilecek hale gelene dek kuvvetlendirmeye başladığını görüyoruz. İman, Gideon adlı bu adamın yaşamında etkinlik kazandı. Günümüzde kaç Mesih imanlısı, eğer bir hizmet Rab'den olacaksa büyük dev bir şov, büyük bir gösteri, büyük bir toplantı olması gerektiğini düşünüyor. Size Tanrı'nın bu şekilde hareket etmediğini söyleyebilir miyim? Bu ülkede ve dünyanın her yanında Tanrı'nın en büyük işinin bireyler ve küçük gruplar tarafından yapıldığı düşüncesindeyim. Lübnanlı Gideons İnternasyonal'ın üyesi olan bir adamla tanıştığımda çok şaşırmıştım. Aktif bir Mesih inanlısı ve Mesih için gerçek bir tanık. O adam hakkında bir şey işitmezsiniz. Onu fazla kişi tanımaz. Sonra İsrail'de büyük ölçüde zulüm gören ama Tanrı için gerçek bir tanık olan İbrani bir Mesih inanlısı tanıyorum. Günümüzde çok sayıda Gideon vardır ve bu kişiler imanla hareket ederler. Tanrı eğer ona güvenebilirse bir hiç olan birini kullanacaktır. Tanrı harikalarını gerçekleştirmek için gizemli şekillerde hareket etmektedir. İbranilere mektubun yazarı Gideon, Barak ve Şimşon'dan söz eder. Ben olsam Şimşon'u listeye koyar mıydım bilmiyorum. Hizmet açısından Şimşon tam bir başarısızlık örneğiydi ama Tanrı'ya iman etti. Tanrı'ya inandı. Tanrı'nın ruhunun üzerine geldiği ve İsrail'i kurtarmaya başladığı bir zaman olmuştu. Ancak bu işi hiçbir zaman tamamlamadı. Yazar Yefta, Davut'tan ki burada durup Davut hakkında uzun uzun konuşabiliriz. Sonra Samuel'den ve peygamberlerden söz ederek sözlerine devam eder. Ama hepsinden söz etmeye zamanın yetmeyeceğini de açıkça söyler. Bu adamların ne yaptığına dikkat edin. Onlarınki imanın savaşıydı. Bu insanlar imanla krallıkları alt ettiler ve adaleti uyguladılar. Vaatleri aldılar, aslanların ağzını bağladılar diyor İbraniler 11 ayet 33'te. Aslanların ağızlarını kapattılar, onların ağızlarını bağladılar sözünün kendisinden burada ismen söz edilmediği halde Daniel peygamber hakkında olduğunu biliyoruz. Ateşin gücünü giderdiler, kılıcın ağzından kaçtılar, zayıflıktan güç buldular, savaşta güçlü kılındılar, yabancı orduları dağıttılar diyor 11. bölümün 34. ayeti. Bu imanın savaşıdır ve bu insanlar zafer kazanmışlardı.